Ayrım 28. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 257. Gerek otobüsün gerekse kamyonun önünde çabucak kuyruk oluştu. Oradan depo binasının sıvaları dökülmüş duvarının önündeki erkekleri ve oğlanları görebiliyorduk. Binanın çapraz yanında kazı makinesi çalışıyordu. Şimdi çok sayıda kadın erkeklerden ayrılıp araçlara binmeye karşı çıkıyordu. Arkamda bir kadının benim gibi Mlada Sestra diye çağrılan ailesinden birine fısıldadığını duydum. Ağlama, bizi böyle hatırlamamalılar. Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz. Bizi gülümserken görmeliler. Ne zaman? Askerler ve paramiliter milisler hiç merhamet göstermiyordu. Karşı çıkanlar veya hızlı hareket etmeyenler dipçiklerle darp ediliyor ve tekme tokat otobüse binmeye zorlanıyordu. Annem ve ben birbirimize kenetlendik, birbirimizi kaybetmekten korkuyorduk. Kamyona giden kuyrukta en arkadan bir öndeydik. Çoğunluk otobüse binmişti. Kamyon sırasında önümüzde yalnızca 4 kadın kaldığı sırada annem yalvarırcasına askerlerden birine döndü. Bir hata oldu, kızım erkeklerle beraber. Sesi çatladı, hıçkırıklara boğuldu. Aynı anda bir tüfek dipçiği yüzüne inip onu sırt üstü yere düşürdü. Ben ısrar edip bağırdım. Doğru, kız kardeşim orada, yeşil gömlekli. Vuruşu hissettiğim anda yere doğru düştüm ve annemin kolları arkadan gelen tekme ve tokatlardan beni korumak için üzerime kapandı. Annemin iki büklüm olmuş, içinde beni saklayan gövdesine yağmur gibi darbeler indi. Annemin yüzüne vuran askerin çizmesinin sert sesini durduramadan darbenin şiddetiyle tamamen onun kucağından koptum. Kuvvetli kollar bizi yerden kaldırdı ve daha önce askerlerin çocuklara şeker attığı kamyonun arka kasasına itildik. Annem sıkıca elimi tuttu. İkimiz de öylesine titriyorduk ki kendimizi zar zor dik tutabiliyorduk. Annem son bir irade gösterisiyle yeniden sözlerinin etki etmesine çalıştı. Allah aşkına, kendiniz bakın, o bir kız, kızım. İki genç adam bizi ileriye diğer kadınlara doğru itti. Bir gözümün üzerinden kan akıyor, ağzıma giriyor, boğulacak gibi oluyordum. Sonra ikimiz de son kadınların yukarıya, kamyon kasasına çıkarılıp bize doğru iteklenmesiyle yere düştük. Onları iki genç asker izledi. Kamyonun arka kapağını yukarıya çektiler. Ben tekrar ayağa kalkıp annemi de çekiştirdim. Yerde yatmak son derece tehlikeliydi. İnsan gövdeleri o denli sıkış sıkıştı ki yerdeyken üzerimize basılıp ölme riski vardı. Ancak kuvvetim yoktu ve annem artık burkulmuş ayağına basamıyordu. Kamyonun motoru çalıştı, araç sarsıldı. Sevdiklerime doğru elimden geldiğince yüksek sesle bağırdım. Esma, baba! Annem kamyonun sonuna doğru biraz emekledi. Sol eliyle arka kapağı kavradı, sağ eliyle beni tuttu. Kamyon bir silkinişle ileriye doğru hareket ettiğinde hala Esma'yı, babamı ve öğretmeni görebiliyorduk. Bütün kadınların umutsuz çığlıkları kamyon kasasından çıkıp doğduğumuz bölgeye yayıldı. Benim oğluma değil, benim kocama değil. Kamyon önümüzdeki otobüsün arkasından yavaşça devam etti. Askerler kasanın en kenarında her biri bir tarafta oturuyordu. Tamamen kaskatı ve hareketsiz, silahlarıyla başımızda nöbet tuttular. Annem birini bacağını yakalayıp sertçe çekiştirdi. Ne dediğimi dinle, o bir oğlan değil, o bir kız. Onun yerine beni alın, o benim kızım, yapmayın. Asker ayağıyla annemi itti. Annem sırt üstü düşüp ağlamaya başladı. O benim kızım, ismi Esma. Kendi kız kardeşini düşün, kendi anneni, Tanrını. Annem yeniden doğrulup kenara geldi ve kamyondaki genç askerin önünde dizlerinin üzerine çöktü. Çocuğun yaşamasına izin ver, o bir kız, kızımı sakın. Şimdi iki genç adamdan önce birine, sonra bir diğerine bakıyordu. Siz kendiniz de çocuksunuz, yapmayın. Onun yerine beni alın. Kamyon ansızın durdu. Çok sayıda kadın devrildi. Önümüzdeki otobüste sorun çıkmıştı. Kamyonun motoru kapatıldı. Otobüs şoförü ile kamyon şoförü araçlardan aşağıya atlayıp konuştular. Otobüsün motorundan duman çıkıyordu. Bütün gün insan naklettiği için çok ısındığından söz ettiler. Suyu eksikti, belki yağı da. En yaşlı subay başlarında olmak üzere askerler alelacele geldiler. Yaşlı subay şoförlere bağırıp çağırdı. Erleri ne gerekiyorsa temin etmeleri için gönderdi. Annem arka kapağı bırakıp subayın önünde diz çöktü. Ellerini Hristiyanların dua ettiği gibi kavuşturmaya çalıştı ama parmakları kas katı, bükük ve romatizmadan şişmişti. Annem kamyon kasasından yalvardı. Baylar, bu bir hakikat. Kızım erkeklerin arasında saklanıyor. Subay annemi aşağı yukarı süzdükten sonra kafasını çevirip erkeklere baktı. Sıralarda huzursuzluk çıkmıştı. Bir adam öne çıktı. Şimdi vurulacak diye düşündüm. Aynı anda sesi o denli yüksek ve delici çıktı ki babam olduğunu anladım. Annem korkuyla ağzını kapattı. Kandırıldınız diye bağırdı babam. Oradaki kız sizi kandırıyor. O bir kız. Babam hareket etmeden önüne bakan Esma'yı işaret etti. Bir asker babama tüfeğiyle vurup onu geriye duvarın önündeki diğer tutsakların olduğu gruba gitmeye zorladı. Ama sonra bir adam daha öne çıktı. Bu kez bağıran üniversite öğretmeniydi. Bu doğru. Bu kendini sizlerden gizleyen harika bir kadın. Subayın arkasında otobüs şoförü kasketini önünde tutup elinde bir tesbih varmış gibi döndüre döndüre korkuyla duruyordu. Kekeleyerek yeniden kalkışa hazır olduğunu, bunun sayın subaya uygun olup olmadığını sordu. O zaman hareket et diye emir verdi subay. Motorlar yeniden çalıştırıldı. Uzun adımlarla subay yeniden erkeklerin yanına gitti. Kamyon yavaşça hareket etti. Annem ve ben yüksek sesle ağlamaya başladık ama sesimiz dövünen ve bağıran bir koronun sesinde boğuldu. Kocam, oğlum, ah Allah'ım merhamet edin, gençlere dokunmayın. Elimden geldiğince yüksek sesle bağırdım. O benim kız kardeşim, yeşil gömlekli kız kardeşim. Annem yeniden kamyonun kasasının arkasından bağırdı. Benim kızımı değil, beni alın, kızımı değil. Subay bir an Esma'nın önünde durdu ve onu baştan aşağı süzdü. Ansızın bir elini kız kardeşimin pantolonuna soktu. Cebimdeki tılsımı sıkıca tuttum. Adam elini çekti. Şaklayan bir tokat kız kardeşimin yüzünde patladı ve onu yere düşürdü. Kamyon gaz verip biraz hızlandı. Subay gülüp Esma'yı çekerek yerden kaldırdı. Bir elini kız kardeşimin dümdüz göğsünde gezdirdi. Annem hıçkırarak Allah'a dua etti. Subay kız kardeşimi annemle benim kapatıldığımız depoya doğru çekip uzaklaştı. Biz dönüp asıl yola çıktık. Milena'nın delik deşik evinin yanından geçerken silah sesleri yeniden duyuldu. Babamın pantolonu. Srebrenica'yı çevresinden bizi uzaklaştıran kamyonun yerini Kızıl Haç ve Kızılay arabaları aldı. Geceyi geçirebileceğimiz ev veya çadır bulmak için bizi oradan oraya naklettiler. Acil yardım görevlileri battaniye, yiyecek ve şeffaf torbalar içinde değişik haplar verdiler. Hiç kimse hapların içeriğini bilmiyordu. Her şey tamamen kargaşa içindeydi. Yalnızca olup bitene karşı ilaç olduğu söylendi. Ben artık konuşamıyordum. Ara sıra görüşüm de kayboluyordu. Bazen her şeyi son derece açık görüyordum. Kontrol edebileceğim bir durum değildi. Göremediğim zamanlar gece olduğuna kendimi inandırmaya çalışıyordum. Bana gösterilen yerde yatıyor, ancak kendilerini ilaçlarla dolduranların aksine fazla uyuyamıyordum. İlaç almayı reddediyor, annem zorladığı zaman da aldıklarımı kusuyordum. Tutunmaktan vazgeçmek istemiyordum. Uyumak ölmekti. Geriye baktığımda hiçbir zaman uyumadığımı düşünüyorum. Ama uyanık da değildim. Gerçek aydınlık ve gerçek karanlığın var olmadığı, birbirine karışmış bir durumdaydım. Üstelik herhangi bir şey düş mü, hayal mi veya gerçek mi olduğunu bilmek olanaksızdı. Görebildiğimde anneme yalnızca gözlerimle yanıt veriyordum. Annem çaresizdi. Tek bir kelime söylemem için yalvardı, rica etti, teselli etti. Söyleyemiyordum. Kelimeler haysiyetsizdi. Eski çocuk şarkılarını söylüyor ve kendisiyle birlikte mırıldanmamı rica ediyordu. Mümkün değildi. Ardından kendine seçtiği, benim de her zamankinden de daha az güvendiğim Tanrı'ya dua ediyordu. Annemin duaları kabul olmadığında, tamamen umursamadan ağzına tıkıştırdığı haplarla durumu kurtarmaya çalışıyordu. Her avuçta Esma ve Samir'i daha çok özlüyordum. Neden meydanı geçtiği sırada Esma ile gitmemiştim? O zaman hep beraber olurduk. Bir seçim yapmıştım. Seçimimden kendim sorumluydum. Neden müdahale etmemiştim? Bir süre iki büyük çadırda durmadan hap alan, ya sürekli uyuyan ya da her şeyi gerçek dışı kılan bir tür kendinden geçme halindeki kadın ve çocuklarla birlikte yaşadık. Daha sonra annem ve ben evleri yıkılmış ve o anda evsiz olan insanlara oda kiralayarak yaşayan büyük bir evin sahibi Sırp bir kadının yanında yaşadık. Ona kızıl haç ödeme yapıyordu. Her öğleden sonra kiraya dahil olmamasına rağmen bize çay ikram ediyordu. Günün birinde kadın bizimle çay içemez oldu. Bir hafta sonra bizi yanında oturtmaya cesareti kalmamıştı. Bazı uyarılar almıştı ve gelecekte kendi güvenliğini de düşünmek zorundaydı. Saraybosna'nın dışındaki dağlarda eskiden bir avcı kulübesi olarak kullanılan yere nakledildik. İki odası vardı ve diğer evsizlerle birlikte çok kalabalıktık. Kızıl Haç arabasının bizi bıraktığı son yer orasıydı. 1995'in sonunda bir gün bir adam Dayton Anlaşması denilen bir şeyden söz etti. Bu anlaşmayla savaşın bittiğini söyledi. Bu haber avcı kulübesinde büyük bir etki yaratmadı. Ocak ayında hala Saraybosna'da çarpışmalar vardı. Dağlardan kent sakinlerinin bazı mahallelerde nasıl kendi evlerini ateşe verdiklerini görüyorduk. Barış anlaşmasını haber vermiş olan adam dedi ki, "Bakın, Sırplar kendi evlerini yakıyorlar. Şimdi kaçma sırası onlarda." Barış anlaşması yürürlüğe girer girmez, avcı kulübesinin sahibi özür dileyerek taşınmak zorunda olduğumuzu bildirdi. Yardım için ülkeye gelmiş bütün yabancıların yaşayacak bir yer bulması gerekiyordu. Kurslar düzenleyip eğitim vereceklerdi ve evsizlere sahip çıkan insani yardım kuruluşlarının ödediğinden çok daha iyi ücret ödüyorlardı. "İnanılmaz," dedi bir kadın. "Onlar bize yardım etmeye çalışan aynı örgütler aracılığıyla gelmiyorlar mı?" diye sordu bir diğeri. "Bu serbest rekabet," diye açıkladı genç bir adam. Ev sahibi yeniden üzgün olduğunu söyledi, ancak kendini ve ailesini de düşünmek zorundaydı. Kulübeden başka her şeyini yitirmişti, hiç parası yoktu ve işsizdi. Diğer evsizlerle birlikte annem ve ben Saraybosna'da bombalanmış bir okulun jimnastik salonunda geçici bir yer bulduk. Çok kalabalıktı, evlerdeki ambardan da daha sıkışık yaşıyorduk. Okulun her gün güneşin doğuşundan batışına kadar durmaksızın yeniden inşa edildiği, bunun bir Arap yardım projesi olduğu söyleniyordu. Bu arada okulda çalışan hiç kimseyi görmedik. Ancak bu sözde yeniden inşa, okulda yalnızca geceleri kalabilmemiz anlamına geldi. Gündüzleri iki güvenlik görevlisi gelip bizi dışarı kovalıyordu. Annem elimden tutmak zorunda kalıyordu. Ben dışarıya çıkmak istemiyordum. O beni dışarıya çekiyor, ancak okuldan epey uzaklaştığımızda elimi bırakıyordu. Hala acil yardım dağıtımı yapılan noktalara gidiyor, ayrıca yabancılardan dileniyorduk. Amerikalılar neredeyse her zaman bize bir şeker atıyordu. Bir gün annem elimi bırakmadan beni çekerek yola devam etti. Bulunduğumuz yerden uzaklaştıkça çevrenin savaştan ne kadar harap olduğunu gördüm. Her yerde yerle bir olmuş evler, tam anlamıyla yıkıntılar vardı. Annem, duvar bloklarının ve tuğlaların üst üste yığıldığı, toprakta çukur açılmış bir yerin önünde durdu. "Her şeyi ve herkesi kaybettik," diyerek burnunu çekip araştırırcasına çevresine bakındı. "Ben burada büyüdüm. Bu benim çocukluğumun evi." O zaman annemin ebeveynlerinin havaalanına yakın bir yerde yaşadığını, önemli bir savaş hattının geçtiği bu alanda çarpışmaların çok yoğun olduğunu hatırladım. "Anneannem, küçük kız kardeş." Annem gözlerini silip beni kucakladı. "Konuşuyorsun. Anneannem nerede?" "Anneannem yok. Ev yok. Her şey yok." Annemin gözleri hala yaşlıydı ama aynı zamanda heyecanlanmıştı. Yeniden konuşmaya başladın. Bir şeyler daha söyle küçük kız kardeş. Bu birden zorlaştı. Anneme yardım etmeyi çok istiyordum. Ancak ne söylemem gerektiğini bilemiyordum. Aslında duyduğunun benim değil, Esma'nın sesi olduğunu ve bu sesi her zaman taşıdığımı, ancak şimdiye kadar içimde çok iyi saklandığı için ona ulaşamadığımı anneme açıklayabilir miydim? İçimde geriye kalan yegane gerçeğin Esma'nın sesi olduğunu, onu korumam gerektiğini ve kaybetme riskini göze alamayacağımı annem anlayabilir miydi? Belki bir süre sonra dedim. Tamam yavrum, daha sonra. Annem bir an duvar yıkıntısına ve aşağıda toz dolu çukura baktı. Biraz sonra bakışı yeniden bana döndü. Beni çok sevindirdin deyip beni yine kucakladı. Bir gün annem jimnastik salonuna girdiği an özel bir şey olduğunu anladım. Daha kapı aralığında diğer mültecilerin başlarının üzerinden bana seslenen bu insanın sözlerinden yeniden gerçek annemden ufak bir parça yakaladım. O kararlı enerjiyi görmeyeli ve duymayalı o kadar uzun zaman olmuştu ki ben bile bir parça kendime geldim. Küçük kız kardeş dinle, Bayan Mesinoviç yaşıyor. Gavrilo Princip Köprüsü'nde ona rastladım, uzun uzun konuştuk. Şehri ikiye bölen Milyatska Nehri üzerinde bulunan Saraybosna'nın en eski tarihi Osmanlı köprülerinden biridir. Eski adıyla Latin Köprüsü olarak da bilinmektedir. Köprü, Yugoslavya döneminde Avusturya-Macaristan veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'a suikast düzenleyen Gavrilo Princip'in ismiyle Princip Köprüsü olarak anılmıştır. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ismi tekrar Latin Köprüsü olarak değiştirilmiştir. Mirzat ve Samir'in de yaşadığından kuşkusu yok. Kendine ait bir bodrum katı var. Güneş doğar doğmaz taşınıyoruz. Bayan Mesinoviç ve annem kentin ortasından kahverengi sularıyla akan Milyatska Nehri'nin ortasında karşılaşmışlardı. Bayan Mesinoviç'in kocası o Saraybosna'ya ulaşıp ona kavuşamadan öldürülmüştü. Buna karşın Mirza'da ne olduğunu bilmiyordu. Annemin onu fabrikada gördüğümüzü aktardığını tahmin ediyordum. Ancak sormaya veya bu konuda konuşmaya cesaret edemedim. 28. ayrımın sonu. Sayfa 267.